18. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 138. Halide'nin dine bakışı biraz bilgiye bakışı gibiydi. Bütün dinleri severdi. Hakk'a kavuşmak için açılan yolların hepsinin aynı neticeye varacağına inanırdı. Onun gözünde din ve milliyete dokunulmazlık bazı feci vaziyetlerde ve hayati ihtiyaçlar karşısında önemini kaybederdi. 16 Eylül 1916'da Suriye'deki incelemelerin ardından Halide, Nakiye ile birlikte İstanbul'a geri döndü. Halide, marife bağlandığı için Efkaf mekteplerindeki görevinden ayrılmıştı. O zamanki duygularını, muharrilik hayatım bence o günlerde ehemmiyetini kaybetmişti. Bir satır yazı yazamıyordum. Eğer Müslüman kadınlarının çekilebileceği bir manastır hayatı bizde olsaydı mutlak çekilirdim. Benim için tek saha, talim ve terbiye sahası olabilirdi. O hizmet sahasını bana Lübnan ve Arap diyarı açtı diye ifade ediyor. Dipnot 303 Mor Salkımlı Ev, sayfa 254. Halide, Cemal Paşa'nın çağrısına uyarak yeniden Suriye'ye gidecekti. Bir müddet düşündükten ve bir iki kişiye sorduktan sonra İstanbul'dan ayrılmaya karar verdi. Halide'nin Suriye projesini konuştuğu dostlarından biri de Yahya Kemal'di. Ona da mutlaka kendileriyle birlikte gelmesi için ısrar etmişti. Ancak Yahya Kemal Halide'nin Suriye macerasını gülünç bulmuştu. Yahya Kemal bu konudaki düşüncelerini, Anadolu bomboş dururken yalnız Cemal Paşa'nın muvakkat bir hükümranlığını tezyin etmek, süslemek için bizi ve lisanımızı pek özlemeyen Suriye'de bir marif fezeyanı, taşkınlığı, bahusus o felaketler arasında birçok insanı acı acı gülümsetiyordu diye kaydedecekti. Dipnot 304 Yahya Kemal Siyasi ve Edebi Portreler Sayfa 37 Hülyamı tutan bir büyü var onda diyordum. Yahya Kemal'in ve Halide Edip'in yazdıklarından dostluklarının bir ömre yayıldığı anlaşılıyor. Yahya Kemal bir dönem aralarının soğuduğunu sonra yeniden dost olduklarını anlatır. Halide'nin en beğendiğiniz şair kim sorusuna verdiği değişmez yanıt ise Yahya Kemal'dir. Bu dostluk gönül ilişkisine kaymış mıydı? Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a aşıktı. Ancak kendi anlatımından da anlaşıldığı kadarıyla Halide Edip'in evinden de çıkmıyordu. Savaşın bittiği günlere tarihlenen bir Yahya Kemal şiirinin Halide Edip için yazıldığını düşünenler vardır. Yıllar sonra Halide Edip üzerine bir çalışma yapan Hilmi Yücebaş, Yahya Kemal'in Telaki, Kavuşma şiirindeki kişinin Halide Edip olduğunu yazmıştır. Şiir 6 Haziran 1918 tarihli büyük mecmuada yayımlanacaktı. Dipnot 305 http://:// Yahya Kemal Enstitüsü.org.tr bölü bio 2009 Dişi Pars'ın Ela Gözleri, Celili Hanım'ın hülyalı yeşil gözlerinden ziyade Halide Edip'in gözlerini andırmaktaydı. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum. Hülyamı tutan bir büyü vardı onda diyordum. Gördüm, dişi bir Pars'ın ela gözleri vardı. Sen miydin o afet ki dedim, bezmi ezelde, bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde. Bir sofrada içtik ikimiz aynı emelde. Karşımda uyanmış gibi bir baktı, sarardı. Suriye Günleri Halide, Cemal Paşa'nın hazırladıkları eğitim programını uygulamak üzere Suriye'ye giderken çocuklarını ablası Mahmuri'ye emanet etmişti. O sıralarda Ayetullah büyük bir mühendis olacağını söylüyor, Bağdat'ta dev köprüler yapmayı hayal ediyordu. Küçük oğlan ise paşa olmak istiyordu. Halide, kız kardeşleri Nigar ile Belkıs'ı da birlikte götürmüştü. Halide'nin, Şamlı kadınlardan çok Beyrutlu kadınları giyim kuşamıyla etkilediği, orada bir moda rüzgarı estirdiği anlatılıyor. Dipnot 306 Lübnan Protokol Dairesi Genel Müdürü İzzet Hurşit'ten aktaran Orhan Koloğlu. Halide Edip, Devrimler ve Demokrasi, Tarih ve Toplum, sayfa 177, Eylül 1998 Halide'nin Cemal Paşa'nın yönetimindeki Suriye'ye gitmesi dedikodulara yol açmıştı. Mina Urgan'ın üvey babası Falih Rıfkı'dan aktardığına göre Halide ile Cemal Paşa arasında kadınla erkeğe dair bir yakınlaşma yoktu. Ancak Halide Cemal Paşa üzerinde çok etkiliydi. aralarında hiçbir şey geçmediği halde Cemal Paşa'yı öyle sultası altına almış ki adamcağız ona danışmadan, onayını almadan basit bir evrakı bile imzalayamayacak hale gelmişti. Dipnot 307. Minaurgan, Bir Dinozorun Anıları. YKY. İstanbul 1998. Sayfa 203. Minaurgan, Halide Edip'le baş başa kadın kadına samimi konuşmalar yapmıştı. Onun çevresindeki erkeklerle ilişkisini yorumlarken, onlara yüz vermeden bile birçok erkeğin aklını başından aldığını, onlara tamamıyla egemen olduğunu tespit etmişti. Halide, Suriye'de Ermeni tehciri günlerinde oraya gönderilirken tesadüfen hayatta kalmış insanlar ve çocuklarla birlikte onların acılarıyla kuşatılmış durumdaydı. Halide'ye göre Cemal Paşa, sürgün Ermenilere karşı eski Osmanlı devlet adamına yakışır bir vaziyet almıştı. Dipnot 308, Mor Salkımlı Ev, sayfa 224. Halide'nin anlatımına göre Ermeni kadınlar bu yüzden Cemal Paşa'nın adını işledikleri mendiller taşımaktaydılar. Beyrut ve Şam'da 4 okul birden açtıkları için Halide gece gündüz çalışıyordu. Ayn Tura Yetimhanesi'ni ve yeni açılan okulların yöneticiliğini üstlenmişti. İstanbul'dan gelen kadın öğretmenlerin Der Nasıra'da açtıkları okulun içinde eskiden kalma bir kilise vardı. Cemal Paşa, resmi okulun yanında kilise olmaz diye itiraz etmiş, Halide ile uzun bir tartışmaya girmişlerdi. Değişik anılardan kilisenin yerinde kaldığı anlaşılıyor. Halide Edip'in Beyrut'taki okulunda bir ay görev yapan Harriet Fisher isimli bir misyoner, onun Osmanlı hükümeti aleyhine konuştuğunu gözlemişti. Hiç kimse ülkesini benim sevdiğim kadar sevemez. Ancak hiç kimse ülkesini benim eleştirdiğim sertlikle eleştiremez. Bu katliamların lekesinde milletimin üstünden hiçbir şey temizleyemez diyordu. 1916 Mayıs'ıydı. Kendisine liderlerin bu vahşeti sürdürüp sürdürmeyeceklerini sordum. Bazıları yaptı bunu ve hala devam ediyorlar, henüz bitmedi demişti. Bazıları katılmadı ancak onların idari güçleri yoktu. Ayrıca söylenen şuydu, savaştayız. Her yanımız düşmanlarla kuşatılmış. Bölünmüş gözükürsek her şeyimizi kaybederiz. Bizim milletimiz ya da Ermeniler. Bin çocuklu yuvanın yöneticisi olarak şöyle diyordu. Evet, isimleri değiştirildi ama onlar çocuk. Din ne demek bilmiyorlar. Şimdi onları doyurup giydirmek ve güvenliklerini sağlamak gerek. Dipnot 309. Turkish Atrocities. Statements of American Missionaries on the Destruction of Christian Communities in Ottoman Turkey. 1915-1917. Compiled by James L. Barton. Ann Arbor, Gomitas Institute. 1998. Sayfa 164-165. Ayn Tura'daki yetimhanenin yönetiminde görev aldığı için Ermeniler tarafından asimilasyon politikasının uygulayıcısı olarak suçlanan Halide Edip, anılarında Doktor Lütfi Kırdar ile birlikte yürüttükleri çalışmalar sayesinde yetimhanedeki salgın hastalıkların önlendiğini, böylece çocukların hayatta kaldıklarını yazıyor. Ayn Tura'daki Türkleştirme faaliyetine dikkat çeken Ermeni kaynaklarında ise çocukların sünnet edildikleri bilgisine yer veriliyor. O günlerde Halide'nin okullarından birinde öğrenci olan Münevver Ayaşlı'ya göre Cemal Paşa ölümden kurtardığı 50-60 kadar Ermeni oğlan çocuğunu Türkleştirmek ve Levent olarak yetiştirmek amacıyla Ayn Tura'ya yerleştirmişti. Ayaşlı pek çok eve yetim Ermeni çocuk alındığını, Ermeni kızlarla evlenmenin moda haline geldiğini de yazıyor. Dipnot 310. Münevver Ayaşlı. Geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru. 2003. Sayfa 28-29. Türk kadınların Ermeni kadınlar yüzünden bir dram yaşadığını yazan Ayaşlı, ancak Ermeni kadının dramına değinmiyor. Cavit Bey'e mektup. Halide tanıklık ettiği durumu o günlerde yeniden nazırlığa getirilen dostu Cavit Bey'e anlatıp bir çare düşünmesini istemişti. Hiç değilse hayatta kalanlara insan hakkı verilmesini talep ediyordu. Esasen bu memleket bugünlerde hep insanı ağlatacak gibi. Eleminde o kadar derin ve ezilmiş bir şey var. Bilhassa Ermeniler, Cemal Paşa'nın aziz başına Allah'la beraber yemin eden, sırf burada yaşamak hakkını bulan bir sürü bedbaht Ermeni var. Mektebe bağlı bir binada da birçok var. Çöllerde ot yiyerek karınlarını şiştikten sonra kim anasını kim babasını, birçokları da çocuklarını kaybettikten sonra buraya düşmüşler. Daha doğrusu Cemal Paşa getirtmiş. Belediye biraz yiyecek veriyor, oturuyorlar. Mutezir, özür dilercesine. Çocuklarıyla, kadınlarıyla ayrıca meşgul oluyorum. Küçüklerine bir sınıf açtık, okutuyoruz. Dışarıdan anası açlıktan ölen, babası yanında öldürülen 12 yaşında bir Ermeni kızı geldi. iltica etti. Mahzun, büyük gözleriyle etrafında dolaşıyor. Lüzumlu lüzumsuz elimi öpüp ağlıyor. Bahçede bir facia daha var. Oğlunu yanında öldürürlerken birdenbire dilini kaybeden bir bedbaht, öteki oğlunu ve ailesini nereye attıklarını bilemiyor. Ayakları çıplak, gözleri elem içinde, mütemadiyen işaretle felaketlerini aykırıyor. Bazen geceleri çocuğu ölen bir kadın gibi başı elleri içinde dövünüyor, dövünüyor. Gündüzleri yazımı yazarken bazen hıçkırdığını işitiyorum. Pencereye koşuyorum. Aşağıda bahçede ellerini sallıyor. Oğlunun kalbinden kurşun geçerken çıkan sesi göklere uluyor, söylüyor. İşte bunlardan binlerce yüzlerce var. Yetimhaneler hayatta bir şeyin telafi edemeyeceği şeyi kaybetmiş, yarı aç bedbaht çocuklarla dolu. Ermeniler bana diyorlar ki, senin Suriye'ye gelmeni 2 aydır uykumuz kaçarak bekledik. Bizim için bir şey yap. Dünyada bir Cemal Paşa, bir seni severiz. Ben ne yapabilirim? Her gittiğim yerde bana mutlak sefaret manzaralarını gösterip ağlıyorlar. Şam'da beni 1 saat eski dar sokaklarda dolaştırdıktan sonra götürdükleri bir yerde kadın erkek söylediler ve birdenbire çok metin görünen bir erkek başını kollarının arasına alarak yüksek sesle ağlamaya başladı. Bu hep böyle. İşte yeni kabine bu emsalsiz zulüm ve cinayetin hiç olmazsa netaicini, sonuçlarını tahfif edemez mi, hafifletemez mi? Şimdi bütün yaşayanlara insan hakkı veremez mi? Ben kendi hayatımla bu fena ve çirkin şeyi ödeyebilsem öderdim. Fakat benim hayatım nedir ki? Hiç. Hem de pek gülünç ve küçük bir hiç. Dipnot 311. Enginün Araştırmalar ve Belgeler Sayfa 509-510. Bardakçı, Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi adıyla yayımladığı belgelerde mektuba yer veriyor. Sayfa 149-151. Suriye günleri, Haldi'nin kendine döndüğü, tamamen yalnız olduğunu düşünmeye başladığı günlerdi. Cavit Bey'e mektubunda şöyle diyordu. Artık tamamen öğrendim ve inkiyat ettim ki, boyun eğdim ki, hayatta insan yalnızdır. Sevdiği ve sevildiği insanlar bir geçici hayaldir. Bunu sakin düşündüm, hayatı olduğu gibi kabul ettim. Fakat oğullarım büyüyünceye kadar, kendilerine sahip oluncaya kadar kuvvetli ve itimat edeceğim bir yere bakabileceğimi hissetmek istiyorum. Ve bunu pek ciddi surette düşünüyorum. Düşünüyorum ki insanın ruhunu hiçbir elem, hiçbir şey mağlup edememeli. Öldürse, esse, parçalasa, kanları arasından kuvvetli, namalup, yenilmeden bakmalı. Mektubuna son verirken, manastırın bahçesinde öten kurbağalardan söz ederek şöyle yazıyor. Bu kadar uzun ve sıkıntılı şeyleri bizim kabinemizdeki bir nazara niçin yazıyorum diye düşünüyorum. Bilmem, göndermeli mi? Şam'dan gelirken sansürlenmiş bir sürü zarf getirmem bana böyle hizyen yaptırıyor. Bon nuit, iyi geceler. Halide'nin o günlerdeki yalnızlığı kabul ettiği bir evlenme teklifiyle seyir değiştirecekti. Adnan'a evet diyor. Halide ile Adnan'ın ev ortamında ilk karşılaşmaları bir hastalık yüzündendi. Halide'nin aşçısı hastalanınca yakın dostu Nakiye Hanım, doktor Adnan'ı çağırmaya karar vermişti. Doktorların en iyisini çağırmasının nedeni koleradan kuşkulanmasıydı. Vakit gece yarısıydı. Adnan hastaya gocunmadan büyük bir dikkatle bakmıştı. Ama kendisine uzatılan vizite parasına canı sıkılmış, parayı almadan evden ayrılmıştı. Karakteri böyleydi. Hastalardan para almaktan hoşlanmazdı. Bu yüzden doktorluktan vazgeçecekti günü geldiğinde. O yıllarda yakın arkadaşı Doktor Hikmet'le Nuri Osmaniye'de ortak bir muayenehane açmışlardı. Fazlı Paşa'daki evde Haminnesi ile yaşayan Halide'nin arkadaşlık kurduğu Adnan kısa süre içinde evin müdavimleri arasına girmişti. Haminne, Adnan'ın eski İstanbullu tavırlarını beğenir, eve gelen erkekler arasında bir tek onunla konuşurdu. Nakiye Hanım'ın Adnan'a gösterdiği sıcak ilgide biraz da onu genç yaşta ölen oğlu Kemal'e benzetmesinin rolü vardı. Adnan aile doktorları olmuştu. Dipnot 312. Adnan Adıvar ile ilgili bilgiler esas olarak Doktor Abdülhak Adnan Adıvar adlı kitaptan Halide Edip'in anlatımıyla alındı. Adnan Halide'ye aşıktı. Boynunda Halide'nin fotoğrafı olan bir madalyon taşıdığı söyleniyordu. Mina Ungan'ın annesi Şefika şöyle demişti. Adnan Bey ona öyle aşık olmuş ki ya benimle evlenmezse diyerek başını duvara küt küt vururmuş. 1916 yazını Halide çocuklarıyla birlikte Burgazada da geçirdi. Eve sık gelenlerden biri Yahya Kemal'di. Burgaz'ın Hristos'unda iyi ve hoş günler geçirdiklerini yazar Yahya Kemal. Haldini'nin küçük oğlu Hasan Zeki, Yahya Kemal'e bütün safiyetiyle Adnan'dan söz etmiş, onu hamakta uyurken bulduklarını Yahya Kemal'e anlatmıştı. Gerçekten de Adnan bir gün geç saatte Burgaz'a gidince evdekileri uyandırmamak için geceyi Hristos Tepesi'ndeki hamaklardan birinde geçirmişti. Yahya Kemal, bu menkıbe hikaye. Adnan Bey'in Halide Edip Hanım'a karşı senelerden beri beslediği hassasiyeti ifade ediyordu diye yazar. Dipnot 313 Yahya Kemal Siyasi ve Edebi Portreler Sayfa 37 Adnan, Halide ile evlenmeyi kafasına koymuştu. İlk kez bu düşüncesini Halide'ye ne zaman açtı bilemiyoruz ama Halide, Suriye'de ağır bir hastalıkla pençeleşirken karar vermişti Adnan'a evet demeye. Ayn Tura yetimhanesinin düzenlenmesi için 2 aylık öldürücü bir çalışmanın ardından bir sabah aynaya baktığında suratı yerine gri bir gölge görmüştü. Ölmekte olduğunu düşünmüş, bütün gücünü yitirip bayılmıştı. Doktorun söylediğine göre beynine yeterince kan gitmiyordu. Bir hafta yataktan çıkamadı. İşte ölümle pençeleştiğine inandığı o günlerde Adnan'la evlenmeye karar verdiğini söylüyor. Dipnot 314 Memoirs of Halide Edip Sayfa 444 Büyük bir mutsuzluğun ardından Halide'yi ikinci kez evlenmeye ikna eden Adnan, gönül kazanmayı bilen insanlardandı. Bedi Faik, Falih Rıfkı'ya, şu iki Hüseyin Cahit'e benzeme kurbanından en çok hangisine acımalı diye sorduğunda, o hiç duraksamadan, tabii doktor Adnan'a demiş ve hemen eklemişti. Arslan Bey kurşunları yer yemez hemen öldü. Halbuki bu her gün, her saat ölmektedir. Arslan Bey, 31 Mart dakikasında Hüseyin Cahit'e benzediği için öldürülmüş bir mebustu. Adnan ve Sinekli Bakkal. Abdülhak Adnan, Rind Meşrep, derviş tabiatlı. Bir baba ile kudretli bakışları olan hakim iradeli bir anneden dünyaya gelmişti. Babası köklü ve varlıklı bir ailedendi. İkisi kız, biri oğlan, 3 kardeşi vardı. Adnan, 1882 yılının 6 Ekim'inde babasının sancak naipliği görevi nedeniyle geldikleri Gelibolu'da doğmuştu. Aile İstanbul'a döndüğünde ilk oturdukları ev Göztepe'de bir köşktü. Dipnot 315 Turhan Ada, hayatı ve kişiliğiyle Adnan adı var. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, yayınlanmamış doktora tezi, Ankara 2004, sayfa 18. Adnan, Kemahlı lalasının bile başa çıkamadığı geçimsiz bir çocuktu. Çevresinde hem muhabbet hem de çekingenlik yaratırdı. Babası, ilmiye sınıfından pek çok ferdi olan Mektubizade ailesindendi. Soyunun peygamberin büyük torunu Hazreti Hasan'a uzandığı söylenirdi. Ahmet Bahai Efendi gösterişli ve zarif bir adamdı. Halide Edip'in deyimiyle o devirde memlekette bir ayağı çukurda duran, devrini geçirmiş zadegân-ı ilmiye sınıfının son çocuklarından biriydi. Şeyhülislam'a müsteşarlık da yapmıştı. Henüz 40 yaşına basmadan Efkaf-ı Hümayun müsteşarı iken 1890 yılında vefat etmiş, Adnan'ın hayatından bir gölge gibi çabucak uzaklaşıp gitmişti. Ardından da o dönemin modası olan bir otomobilin borçlarını bırakmıştı. Belki de bu yüzden Adnan, israftan hep kaçan bir anneyi kendisine örnek alırdı. Babasından ona devredilen bir özellik ise Rint Meşrep kişilere karşı duyduğu zaaftı. Onların cemiyetinden hoşlanırdı. Babasını 8 yaşında kaybettiği için onu annesi büyütmüştü. Adnan, kendinden küçük çocukları sırtında taşımaya, himaye etmeye meraklıydı. Sözlerinde ve gözlerinde bir alay sezilir, bir şeytanlık düşünüldüğünde mutlaka Adnan'a da sorulurdu. Hayatla alay eden bir havası vardı. Herkesin hatasını bulmaya bayılırdı. Biçimsel kusurlara ve yanlışlıklara meraklıydı. İdadiye giderken sevdiği bir arkadaşı onun şakalarından yorgun düşmüş ancak Adnan şakalarını kesince de büyük bir boşluğa yuvarlandığını söylemişti. Eşeklere özel bir sevgisi vardı. Göztepe'nin hayli uzak bir köşesindeki mektebe eşek sırtında giderdi. Okul olsun olmasın her sabah ilk işi eşeklerle muhabbetti. Dipnot 316 Abdülhak Adnan adı var. Hakikat peşinde emeklemeler. Doğan Kardeş Yayınları. İstanbul 1954. Sayfa 11. Gazeteci Ahmet Emin de Doktor Adnan'ın Hilal Ahmer günlerinde Karaca eti diye önüne konan etlerin eşek eti olduğunu öğrendiğinde "Vay bana habersiz eşek eti nasıl yedirirsiniz?" diye hıçkıra hıçkıra ağladığını anlatırdı. Dostları onun ağlamasını titizliğine vermişlerdi. Adnan ise sevdiği bir hayvanı yediği için ağlamıştı. Dipnot 317. Yalman. Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim. Cilt 1. 1997. Sayfa 344. 18. ayrımın sonu, sayfa 145, devamı 19. ayrımda.